Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar efendim, ben Enis Kirazoğlu.
Yine bir ikisi bir de daha Enis'le beraberiz ve teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Her zaman olduğu gibi teknolojiyle başlıyoruz.
Ne oldu, çok mu komik teknolojiyle başlamak?
Ya biraz öyle oluyor sanki ya. Şimdi adam böyle bekliyor ama her zaman teknolojiyle başlıyoruz. Acaba arada oyunla mı başlasak, ne yapsak?
Belki çok güzel, önemli bir bölge olsa belki oyunla da başlayalım.
Evet, öyle yapalım.
Bu arada ben şeyin dikkatini çekmek istiyorum. Geçen hafta başlamıştım ben bu ikinci programı. İlk hafta çok güzel yorumlar gelmiş. Teşekkür ediyorum arkadaşlara.
Desteklerin evet,
gerçekten ötürü.
Öyle.
Ama arkadaşlar iPod Air ile mi başlamıştık? Biz neyle başlamıştık? iPad Air miydi?
iPad Pro ile başladın.
Ha, Pro ile başladık. Şu an
şimdi hiçbir şey yok.
Mesut Çevik kıskançlığından olsa gerek galiba, ölümden aldı.
Şimdi dostlar bak.
Buyurun efendim.
Abi çok önemli bir haber var. Yurt dışı alışverişlere KDV hükümlülüğü geliyormuş.
Evet, ilginç bir haber.
Ya bu çok değişik bir haber. Neden diyecek izleyenlerimiz? Şimdi KDV hükümlülüğü aslında yani normal şartlara bakarsak bize gelmiyor. Ne oluyor? Diyelim ki Enis bir Çinli satıcı.
Tamam.
Bana 3 dolara ürün sattı. Ben sana 3 doları banka üzerinden yolluyorum kredi kartımla.
Evet.
Sana 3 dolar gelmiyor abi. %18'i kesilmiş olarak geliyor.
Bunu nasıl takip edecekler?
Bilmiyorum. Bankalarla bir sistem geliştireceklermiş. Ama zaten takibin şurası sıkıntılı. Bak şimdi. Ben sana 3 dolar yolladım. Senin ürünün 3 dolar.
Evet.
Senin hesabına yattı 2,5 dolar, tamam mı?
Tamam.
Şimdi sen bana ürünü gönderir misin?
Hayır.
Çünkü ben sana şey diyeceğim. Sen diyeceksin ki hayırdır hani bu ne?
Bana ne? Yani
vergisi kesildi hani.
Ya o çok ya büyük firmalarda belki sıkıntı yaratabilir ama hani şey kafası düşünüyorum ben. Benim de arkadaşlarım var çünkü böyle Çin'den bir şey getirip satan işte böyle ayda 150 tane sipariş geçen. Hani çok büyük bir rakam değil aslında ayda 150 tane sipariş ama onlar da yani onlar benim bildiğim kadarıyla kredi kartı ödeme yapmıyor internet üzerinden hani onu yani takip etmesi zor gibi geliyor bana.
Bence şey olacak yani bu işi takip edebilirlerse bu şekilde getirirlerse abi Çinli zaten %18'i fiyatın üstüne koyacak. Tabii sen Türkiye'de dediğin an.
Adam diyecek
çok
ki.
Çok umurunda değil yani. Yani.
Beni ilgilendirmez, ben zaten satıyorum Çinliyim diyecek
evet.
Adam. Yani sen diyecek ona göre %18'ini ödeyeceksin diyecek. Zaten o sana yansıyacak yani tüketiciye yansıyacak.
Eninde sonunda yansıyacak.
Adam da 5 liraya satıyorsa aldığı şeyi 6 liraya satmaya başlayacak sana veya 7 liraya.
Yani olsun yine %18 KDV'sini koysak bile telefon kılıfıydı, koruyucu camlardı, kablolardı falan her şey onda bir fiyatına gelmeye devam edecek.
Bunlar şey için ama ben çok ekonomiden anlayan bir insan değilim. Böyle bir ahkam kesmem doğru olmaz ama hani düz mantık düşünüyorum şu anda. İçerideki tüketicinin hareketliliğini arttırmak için galiba. Hani dışarıya bağımlı kalmayalım diye yapılan şeyler mi bunlar?
Tabii. Yani
içeriden alışveriş
biraz
yapalım.
Biraz şöyle bir şey de var. Şimdi ister istemez ne kadar bizim yararımıza da olsa yurt dışından vergisiz alışveriş. Şöyle düşünmek lazım. Dürüst esnaf burada ne yapıyor? Vergisini ödüyor, gelir vergisini ödüyor. İşte bir bina tuttuysa, kira tuttuysa onun ekstra bir vergisi var. Yani bir sürü şey var.
Evet,
var
muhakkak,
da var, var
muhakkak.
Da var. İşçi çalıştırıyor onu, SGK'sı, sigortası falan filan. Adam vergiye boğuluyor yani. Deli gibi vergi ödüyor ve bunun üstüne satış yapmaya çalışıyor.
Evet.
Şimdi bu adam diyor ki ya devlet baba yani ben sana vergimi veriyorum. Çok güzel. Çalışıyoruz seninle, ne güzel gidiyoruz. Ama yani ayıp olmuyor mu diyor yurt dışına da vergiye böyle. O zaman ben yurt dışına şube açayım oradan yollayayım diyor senin vatandaşa.
Evet.
Hani böyle... Yani bunu eşitlemeye çalışıyorlar. Mesela biz de şimdi sen de multiplayer'dasın. Biz de sonuçta donanım haberdeyiz. Biz de reklam alıyoruz ve ne yapıyoruz? Firmaya fatura, bize fatura kesti mi? Vergisini ödüyoruz gidip tıpış
evet,
tıpış yani.
Evet.
Google falan reklam yayınlıyor, YouTube reklam yayınlıyor. Vergi ödüyorlar mı? Yok.
Ama galiba çalışıyorlarmış o konu hakkında.
Bizim devlet çalışıyor konuda yani vergisini alalım diye. Yoksa Google'un abi biz size vergi verelim burada çok kazandık diye bir çalışması yok.
Yok evet.
Yani iki taraf da haklı. Ben de haklıyım. Ben de ucuz almak istiyorum abi. Yani ben şeyi çok ilgilendirmiyor beni.
O zaman ben vergi şöyle güzel bir çözüm üreteyim. Neden pahalı olduğunu sorgulamamız lazım ülkemizde bazı şeyler.
Evet, belki de çıkıp herkesin dürüst dürüst konuşması lazım. Vergi indirilecekse vergi indirilsin. Esnafın yükü de hafifletilsin. Ama esnaf da bulduğu yerde kullanıcıyı öpmeye kalkmasın
işte,
yani.
Yani özellikle bence fiyatların genel olarak ülkemizde artması sebebi dolarla euroda bir büyük bir sıkıntı içerisinde olması genel olarak.
Evet.
Orada da işte içeride üretimi arttırmamız gerekiyor gibi geliyor uzaktan bakan bana.
Hep
yani
öyle.
Üretimi arttırırsak burada biz kendimiz üretmeye başlarsak dışarıdan almak yerine zaten içerideki esnaf da aldığı malları daha ucuz almaya başlayacak. Sen de doğal olarak yurt dışında uğraşmak istemeyeceksin belki de bir şey alırken. Gibi gibi.
En güzeli. Bir diğer haberimiz var. Bu iyi bir haber.
Yani... Evet, bu haberle ilgili anılarım da var. Bir anlatsana.
Abi
beraber.
Ben var ya bak şurada herkesin anıları olduğunu düşünüyorum bu konuyla
bence
ilgili.
Bence de. Türkiye'de olmayan yoktur.
Arkadaşlar İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı ve dedi ki çakarlı arabalar yasak artık. Böyle geçiş üstünlükleri yok. Hiçbir çakarlı arabanın polisler hariç üstünlüğü yok, geçiş üstünlüğü yok. Aynı zamanda eğer çakarlı araçmak istiyorsan da konvoy olmak zorundasın. Konvoy olman da yetmiyor. Bir de izin almak zorundasın.
Önce çakarlı araba ne olduğunu bilmeyenler için bir söylesene sevgili
ya, Mesut. Şimdi arkadaşlar filmlerde falan görmüşsünüzdür. Sivil polis ne yapar? Evet. Düğmeyi bir basar arabanın hemen böyle ışıkları yanmaya başlar. Civ civ civ sanki böyle polismiş evet. Gibi falan. İstanbul trafiğinde artık sivil araç kadar biz bunlarla karşı karşıyayız. Ve Adam görevi olsun olmasın seni düz yolda bile sıkıştırıyor, yol istiyor çakarıyla.
Onların çoğunun ben sivil yani polis olduğundan bile emin değilim. Hani sanayide falan bayağı taktırmış.
Çoğu öyle.
Trafikten kaçan insan olabilir. Çünkü mesela şöyle, ben eski oyun gezerlerle çalışıyordum. Oyun gezerin ofisi de Kavacık tarafındadır hep. O yüzden köprü yoluna çıkmam gerekiyordu olarak. Ve hani arkadaşlarla beraber arabayla gidip geliyorduk topluca. Ucuza gelsin diye yol. Ve devamlı olarak böyle sen trafikte sıkışırken böyle sağdan vızır vızır vızır o arabalar geçiyor. Şimdi görevi varsa eyvallah ama... Ya bu kadar mı çok sıkıntı yani var?
Allah korusun, bu kadar araba bir göreve gidiyorsa zaten bayağı büyük bir şey olmuştur.
Çünkü şöyle bir şey, Avrupa yakasından geliyor olması lazım o araçların. Yani ne var İstanbul'da da Avrupa yakasından bu kadar polis İstanbul'da Anadolu yakasından geçiyor? Çünkü uzun yani,
bir de
yol uzun.
Sivil.
Yani bir de hepsi sivil. Yani yol uzun. Ya haberlere bakıyorum akşam eve gidince, yok yani hani bir şey de olmamış İstanbul'da. O yüzden bu olay biraz böyle şey oldu herhalde. Ya aslında bu olay hiçbir şeyin çözümü değil. Bizim hayatımızda hiçbir şey değiştirmeyecek ama biz şeyi sevmiyoruz ya. Hani biz bir acı çekiyorsak herkes o acıyı yaşamalı diyoruz ya. Hani veya bir haksızlık varsa belki de o haksızlık hepimizle beraber aşağı inmeliyiz ya.
O yüzden sonu
sevindik
şey,
yani onu yani söyleyebiliriz.
Denetim artsa zaten onların da önü kesilirdi ama şimdi sadece kanunu koymak da yetmiyor. Yoksa yetmiyor, evet. Ben sana söyleyeyim, çakarsız arabalar da emniyet şeridinden vızır vızır gidiyorlar yani.
Sıkıntı da şu, denetimi arttırınca trafik de artıyor.
Evet.
Yani o muhabbet de, hani denetim de istemiyorsun bu sefer. Çünkü denetim arttığı zaman hiç gidilmiyor. Yani şeridin bir tanesi kapanıyor, bilmem ne oluyor. Ya çok kalabalığız ya.
Yani denetimi de yaparken kamerayla yapacaksın, dokunmayacaksın. Şakır şakır cezası kesilecek adamın. O zaman herhalde.
Biz tam şey olduk ya, oturduğumuz yerden. Abicim bak şunu şöyle
yapacaksın. Böyle yapacaksın o zaman sistem çözülür ama bu haber iyi bir haber oldu. En azından bir şey çıktı yani, üstünlüğünüz yok dendi.
Evet. Ben o zaman bunun üzerine konuşacağım haber o kadar şey ki, günümüz sorunlarından konuşurken şimdi oyun haberi vermek çok anlamsız geldi bana.
Onun için teknolojiyle başladık işte arkadaşlar. Yani hayatımızı bilelim. Nasıl ileri gideriz.
Böyle lay lay lom haberler gitseydi ben bir haber paylaşım. Aslında bu haberin çok böyle bir şey değeri yok. Hani bize yansımasını göreceğimiz bir yer diğer değer değil ama özellikle oyun medyalarının, yani oyun dünya çapında oyun basınının izlediği yol açısından bir örnek olabilecek bir haber bu. IGN'i biliyorsunuzdur, izleyicilerimiz de biliyordur. Dünyanın en büyük medyalarından bir tanesi, evet. Dijital medyalarından bir tanesi. Adamlar oyunlar ve popüler kültürler üzerine haberler yapıyorlar ama ağırlıklı olarak oyundan yola çıkmışlardı. Bu adamlar Humble Bundle'ı satın aldılar. Humble Bundle'da Steam gibi benzeri diyebileceğiniz paket halinde oyun satan bir site. Ve çok da popüler bir site.
Evet.
Humble Bundle. Zaten esprisi de biraz şu aslında. İşte paket halinde 3 oyun alıyorsunuz 5 dolara mesela. O verdiğiniz paranın bir kısmı bağışlara gidiyor. Bir sürü kurumada bağış yapılıyor.
O yüzden oyun firmaları da çok indirimli oyunlar satabiliyorlar orada.
Yani ve indie oyunların birçoğunu orada görebiliyorsunuz. IGN bu kurumu satın aldı. Ve Humble Bundle'a sahip oldu. Şimdi aslında IGN sahip oldu diye söylüyorlar. Kendileri de böyle lanse etmişler ama IGN'in üstünde bir şirket var. Büyük global bir şirket. O satın aldı normalde. Fakat iki tarafta hani IGN'le Humble Bundle birleşti diye servis ediyorlar. Haber olsun diye büyük ihtimalle. Bunu şu yüzden haber olarak sizlere taşıyorum. Oyun medyaları Türkiye'de değil sadece. Türkiye'de oyun medyalarının zaten kazanmadığını hep söylüyoruz.
Evet.
Para kazanılmıyor oyun medyalarından. Herkes de nasıl kazanıyorsunuz diye soruyor. Onu da bir gün anlatırız uzun uzun. Başka yerlerden kazandığımızı. Yani burada o kadar haber veriyoruz işte, Çin'den mal getiriyoruz.
Değil bunları diye haber veriyoruz. Ama gerçekten bunu anlatmak lazım bir ara.
Değil mi?
Adam nasıl merak ediyor nasıl kazandığımızı.
Evet, bizde öyle bir şey vardı çünkü bir işin nasıl kazandığını merak ederiz. Dünyada da bu sorun var. Dünyada medyalar daha az kazanmaya başladı. Çünkü reklam yapılacak alanlar arttı. İnfluencerlar var, farklı siteler var, sosyal
reklam
medyalar var.
Reklam engelleyiciler var.
Reklam engelleyiciler var. Yani bir firma reklam vermek istediği zaman 6-7 kola dağılıyor. Eskiden bir siteye reklam verirdi biterdi. Şimdi o para çok dağılıyor. IGN'in de bu yola gitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi doğrudan satış yapabileceği bir platforma sahip olması.
Evet.
Yani bu dünyada daha örneklerini göreceğimiz bir şey. Bu kötü bir şey ama şey durumunun tersi gibi düşün. Hani marka ismi verebiliyor muyum burada?
Tabii ha, canım ha. Yani ne sıkıntı olacak.
Vatan Teknosay gibi yerler mesela kendi platformlarını oluşturuyorlar ya. Hani biz de kızıyoruz. Niye kendi platformumuzu yapıyorsunuz? Evet. Bizde zaten var. Hani bizle beraber çalışabilirsiniz diye. Bu da tam tersi. Bu kez de bir medya biz satıyoruz kardeşim o zaman diyor. Ve
oyunu kendi ben satıyorum 5 puan.
Kendi platformu oluyor. Mesela düşün Mesut Çevik yarın atıyorum Tekme Sağ gibi Mesut Sağ diye bir dükkan açıyor mesela ve ürünlerini satıyor orada. Hani
ama ürünlerin hepsi 10 numara. Editörün seçimi.
Altını çizelim onu diye. Böyle bir haber vardı. Bir diğeri de çok kısa haberimiz. Oynayanlar varsa aynı anda 2 milyon kişinin oynadığı artık.
Oynayanlar varsa demek çok şey
yani
tabii
artık. O yüzden kesin vardır aranızda. PlayerUnknown's Battlegrounds'ta hilecilere bayağı bir darbe vurulmuş. 320 bin kişi banlanmış. Günde 6.000 ile 13.000 arası sabit de ban atıyorlarmış oyunculara.
Ya şöyle bir şey var. PlayerUnknown's Battlegrounds'ta oynarken hilecilerle çok az rastlaşıyorsun.
Aslında adamlarla çok az rastlaşıyorsun çünkü. Hileci olup olmadığını anlayamazsın ki adamı.
Bir de öyle bir şey var dediğin gibi, doğru.
Zaten oyun boyunca 5 kişiyi görüyorsun. Biri hile yapsa ne anlayacaksın
yani? Anlamıyorsun bile nereden öldüğünü bazen filan.
O yüzden iyi denetiminin iyi olması lazım.
Evet, denetim de bayağı iyi demek ki. Böyle banlanıyor ve sürekli bunu lanse ediyorlar. Çünkü PC oyunculuğunun en büyük engeli biliyorsun. Herkes konsolda niye oynuyorsun evet dediğinde birçok kişi şey diyor. Bunda hile yok abi.
Ben FIFA'yı PC'de bir ara oynuyordum online olarak. Pek çok oyuncu bana şey dedi. Oynama dedi PC'de dedi. Çünkü çok fazla hileci var dedi. Sindirim bozulacak dedi mesela. Sonra ne oldu bilmiyorum. Bu bahsettiğim 2 yıl öncesiydi.
Konsolu da şey yapıyorlarmış. Hiç yaşadın mı? Abi hat yavaşladı diyorlarmış. Kendi hatlarını yavaşlatıyorlarmış.
Evet, evet,
bir şey yapıp.
Ya yaşadın mı anlayamıyorsun ki. Normalde çünkü sen de düşüyorsun. Evet, doğru. Adam normal hani ya adresini alıp gitmen lazım. Ne oluyor lan? Ha internetim yavaşladı. Bıçak çekiyorum.
Aldım IP'ni falan diye geleceksin. Dediğin gibi öyle bir durum var. Ama banlanması iyi çünkü gerçekten hileciler bu tip oyunları oynanmaz hale getiriyorlar. Firmaların bunu evet, çok evet iyi denetlemesi lazım. Evet. Ki bir adam da bir oyundan 3 kere banlandıktan sonra 4. verirse artık manyaktır zaten. Onu da banlama artık. O manyak hile yapmaya devam etsin.
Yok ya, var yani. Var, var oyuncu insan var ya. Var abi.
Geçen Grand Theft Auto'da baktım karakterimi silmişler.
Niye?
Hileden de oynadılar
olacak.
Ama ya bak hile, bak hile yoktu ama. Yani bak.
Kapat çık çık çık.
Şöyle bir şey var. Oyunun içinde bir bug vardı. Aynı arabayı 7 defa satabiliyordum. 500 defa satmışım. Ne olmuş yani?
Kardeşim bak olabilir. Sen sömürmeyeceksin.
Ama yani bir yazı çıksa. Kardeş ne yapıyorsun yani? Bir yanlışım var Mesut. Emin misin dese yapmayacağım.
Onu dese bug oldu, bug olmaz yani anlar hani oyun orada bir hata aldığını da. Ya seni yok, ben bir şey yok canım. Bu firmanın da tahsilini banlamamaları lazım.
Abi mesela silmişler karakteri ya. Üzüldüm. Araba vardı, garaj vardı. 10 tane araba. Lüks plazada garaj. 10 milyon dolar kenarda vardı. Milyar dolar adam var. Aynı sunucuya girip oynuyoruz. Onu banlamamışlar. 10 milyon dolarlık beni banlamışlar. Milyar dolar var adamda. Hatta kaç? 8-9 milyar dolar var adamda.
Evet. Deniz ben bir dram yaşamıştım.
Dram
evet
yaşadım gerçekten. Neyse bu konuyu ayrıca bir videoda tanışacağız. Microsoft Başkanı Brad Smith demiş ki WannaCry saldırısının arkasında Kuzey Kore var.
Ağır konuşmuş.
Neyi anlamıyorum biliyor musun? Şimdi Kuzey Kore diyorsun yalıtılmış ülke değil mi göğe?
Evet.
Adam internete bağlandığı yetmiyor bir de gidip dünyayı hackliyor falan evet, hani böyle.
Bayağı adamların hacker ordusu olduğu söyleniyormuş yani. Hani bilmiyorum gerçekliği var mı?
Çin üstünden falan bağlanıyorlar herhalde. Bilmiyorum ya da uydudan. Yani şimdi şeyi anlayamadım. Yalıtılmış bir ülkesin her şeyi kendi kaynaklarından yapıyorsun. Okey tamam. Biz burada 50 bin tane sorunla karşı karşıyayız internet altyapısında. Adam oradan dünyaya mı saldırıyor? Onu nasıl yapıyor?
Abi şöyle Kuzey Kore'nin başında bir adam var internetçi. Tamam mı? Hacker'ı saldırdı sonra kes diyor herkesin internetini. Kimse bir şey diyemez. Hepsini oraya aktarıyor mesela. Hani kalenin sonra 5 dolarlık VPN'ler var. O VPN'ler kastasıyla yani tabii ki de bu şey değil. Hani
garip değil mi yani? Nasıl bir şey? Ya Çin destekli o zaman.
Muhakkak.
Bir de şimdi ülkeleri suçluyoruz. Yalnız şimdi olay ikisi biri format tamamen değişti. Bunun arkasında Çin de var filan.
Öyle haberler seçmişsin ki beni tuzağa mı düşüyorsun? Geçen hafta konuştuğumuz konularla bu hafta konuştuğumuz konular bambaşka.
Olay tamamen bir değişim geçirdi şu anda. Yani böyle bir şey demiş. Bana saçma geldi sadece. Kısaca bunu söyleyeyim. O markasındaki
ama işleri karıştırıyor. Kesin Kuzey Kore yapmıştır falan diye yani söylemiş. Altını çizmiş özellikle.
Bir sürü ülke Kuzey Kore'yi suçluyor ama ben de şimdi şey çok komik buluyorum. Windows'u kendi açığı. NSA evet bulmuş, kullanmış, tamam mı? Sonra sen diyorsun ki bunun arkasında Kuzey Kore var. Abi yani açığı
var da ya, kapat sen de.
Kapataydınız yani. Herkes biliyormuş. Ben onu çözemedim sadece.
Bu arada şu da olabilir. Kesin bu konuları daha yakından takip eden izleyicilerimiz vardır. Onlar da eleştiri getirir hani bu muhabbetlerle alakalı da. Şey de olabilir mesela. Kuzey Kore nasıl işe kapalı ya. Herkes her şey Kuzey Kore. Nasıl cevap vermiyor adamlar. Hani Kuzey Kore yaptı. Abi onu da Kuzey Kore yaptı diye.
Ozon tabakasını o deldi falan diye böyle en sonunda çıkacak şey yani. Vardır. Yani eninde sonunda oraya bağlayacaklar. Bu arada çok önemli bir olay yaşandı. Wi-Fi ağlarında WPA2 şifreleme var şu anda. En güçlü şifreleme diye geçiyor. Bunu kırdılar. Adam, ortadaki adam diye bir teknik varmış. Yani ben şimdi hacker olmadığım için öyle bir anlatmak istemiyorum. Böyle bir teknik varmış. Araya sokuyormuş makineyi ve sürekli olarak key yolluyormuş bir modeme. Meşgul ediyormuş onu. Belli bir süreden sonra şifrelerin tekrarlanmasını sağlıyormuş bu yöntemle beraber. Ha. Ve şifreleri bir kere gördükten sonra sen nereye ne şifre yolladın, pasaport ne girdin, kredi kart numarası olarak ne gönderdin her şeyi okuyormuş abi.
Benim niye aklıma gelmedi ya?
HTTPS'i bloke ediyormuş. Yani web siteleri de şifrelenemiyor.
Bu peki yani ne kadar yaygınlaşacak? Şu an çok basit bir kullanıcı olarak soruyorum.
Demişler
bunun tehlikesi nedir?
1 Kasım'da açıklayacağız nasıl yapıldığını. Firmalara süre veriyoruz hani kapatsınlar, yamasınlar bir şekilde. Ki Amerika bilgisayar acil müdahale ekibi diye bir şey varmış.
Hadi ya.
Bu ekip hemen müdahaleye başlamış. Yani neyi müdahale ediyor, ne yapıyorlar bilmiyorum.
Araştırıyorlar herhalde, açığı bulmaya çalışıyorlar.
Herhalde script'i yayınlamayacağız. Nasıl yaptığımızı değil, sadece açığı anlatacağız demişler. Ama
İyi
zaten
niyetli insan. Ya iyi niyetli dediğin
bunlar beyaz hacker diye geçenler işte.
Ha anladım. Yani ya böyle açık sistem açıklarını bulup hani orada gerekli bilgilere, birimlere destek veriyorlar.
Zaten Microsoft da bu WannaCry saldırısı yaşandıktan sonra bir çağrı yaptı hükümette. Dedik yani açığı bulduğunuzda lütfen kendi çıkarlarınız için kullanmayın. Söyleyin, yamayalım falan dedi yani. Onlar da tabii dediler hemen.
Hemen yarın gönderiyorum.
Yani bütün dünyadaki bilgisayarlara girebilecekken tamam ben sana söyleyeyim sen kapat onu.
Aynen.
Öyle devam edelim.
Bir sonraki haberimizde Xbox One X ile alakalı bir haberimiz
var. Senden videomuzu yayınladık ettik ama burada da bir daha bir üstünden geçelim senin kısaca.
Yani şöyle bir şey tabii orada çok sıcağı sıcağına koymuş. Daha çok goy goy yaptık Xbox One X'e. Güçlü bir konsol Xbox One X bunu söyleyebiliriz. Özellikle olarak 7 Kasım'da tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de piyasaya çıkıyor. Microsoft ekibini bu açıdan kutlamak gerek. Bakmayın hani bunu nazir olsun diye söylüyorum şu açıdan kutlamak gerek. Çünkü önceden çok fazla bu işler bizde iyi yürümüyordu.
Evet.
Evet daha önce PlayStation bunları daha hızlı yaptı. Daha atik yaptı daha şey yaptı ama zararı neresinden dönsen kârdır dediğimiz bir şey vardır ya. 1 Kasım, 7 Kasım tarihinde çıkacak. 2700 lira olacak fiyatı. Evet fiyatı pahalı bulanlar var. Maalesef öyle. Ama 4K işte 2700 liraya PC toplamak yerine tercih edilebilir mi? Sizin görüşünüz. Benim nazarımda benim için konsolun en kötü tarafı yani en hoşuma gitmeyen tarafı özel oyun barındırmaması. Ama ben PC sahibi olduğum için bunu söylüyorum. Çünkü Xbox One X'e çıkan oyunların birçoğu değil hepsi PC'ye de çıkıyor bundan sonra. Konsol çok güçlü, çok güzel gözüküyor. Onu söyleyebiliriz. Devamlı es geçtiğim bir konu var. Bir izleyicimiz de hatırlatmıştı onu bana. Onu da altını çizeyim istiyorum. Şimdi 4K için 2700 vermiyorsunuz aslında. Xbox One X'ten daha iyi görüntü sunuyor. Normal 1080 çözünürlükte de.
Aynen.
Çünkü Super Sampling diye bir olay var. Televizyonunuz 4K değilse bile çözünürlükleri ya sıkılaştırıyor ya da gölgelendirme ve yumuşatma detaylarını konsol kendi içinde hallediyor. Şimdi bu da doğal olarak Xbox One X'de Xbox One'ı yan yana koyduğunuzda aynı televizyonda 4K almayan aynı televizyonda bile daha iyi bir görüntü sağlıyor.
Yani onu şöyle örnekleyelim. Çözünürlüğü 4K çıkartıp Full HD'ye daralttığında ne oluyor? Cam gibi bir görüntü oluyor. Abi. Öyle söyleyebiliriz.
Ama ben mesela söyleyeyim. Ben öyle test ettim. Eğer çok o gözle bakmazsanız bence çok önemli bir fark değil onu söyleyeyim. Ama ben çok grafik takıntısı olan bir insan değilim. Bunu da altını çizeyim. O yüzden.
Ya şimdi zaten nasıl fark ediyor biliyor musun? Mesela orada 88 inç bir ekran vardı. Hani oyunları oynadığım. 88 inç ekranın karşısına geçtim mi orada fark ediyorsun. Ha, burada kırılma evde falan filan. Evde 27 inç monitörde oynarsan hiçbir şey fark edeceğinizi düşünmüyorum ben. Orada oyunun kalitesi ve zevki kalıyor tabii ki insanlara. Çok güçlü bir konsol yüksek FPS göreceksiniz. Yani şöyle bir gerçek var. Mesela PUBG'yi onda hileci görmeyeceksiniz. Onun garantisi var. Yani o da bir garanti altında. Eğer ben konsolda oynamak istiyorum bu oyunları. PC'de hileciler çok fazla. PC'ye çıkan her oyunu orada görmek istiyorum ve orada da yüksek detaylı oynamak istiyorum diyorsanız mesela Battlefield'ci, Call of Duty'ci, PUBG'ci için güzel bir konsol.
Ya Xbox One'ı büyük ihtimalle şimdi bunlar Windows gibi Windows marketi kuruyorlar. Steam benzeri bir sistem kurmaya çalışıyorlar Microsoft. O yüzden Xbox'a çıkan her oyunu PC'ye de çıkardılar. Benim tahminim Xbox One konsolu ileride bir kompakt PC haline gelecek.
Evet.
Zaten klavye mouse da bağlamak istiyorlar bu adamlar bu sisteme. Yani böyle kompakt dediğimiz PC işte hani basit de olsa Windows işlemlerini yapabildiğiniz ki zaten Microsoft'un kendine ait bir yazılım Windows. Ve hani her PC'ye çıkan oyunun birçoğunu değil hepsini neredeyse belki de oynayabileceğiniz bir platform haline getirmeye çalışacaklar. O yönde de gidiyorlar gibi
görünüyor. Ya zaten içinde Windows çalışsa, Premiere, Twitch yayıncılığı gibi yazılımları kurabildiğimiz Windows olsa içinde işlemcisi falan aslında uyumlu yapılabilir, yapılacak olsa.
Ama o zaman korsan oynarlar işte. Onu da söyleyeyim de.
Yani korsan oynarlar falan. Ama ben sana şey söyleyeyim, şey de biter.
Korsan oynarlar, bir de şey oynarlar
PC
yani.
PC de biter, satılmaz. Yani git onu al 2700 lira. Tüm oyunları oyna.
Ama tüm oyunları oynayamıyorsun işte ya. Microsoft'un desteğinin olduğu ortak oyunları.
Yok, PC gibi çalışsa diyorum. İçinde tamam Windows olduğunu düşün.
Okay.
Hani Photoshop kuruyorsun, Premiere kuruyorsun, OBS kurup yayın yapıyorsun falan düşün.
Onu denediler ya Steam Machine diye bir şey çıkıyordu aslında bir ara Steam'in kendi yapacağı şey. Ama yani temelde baktığın zaman hiçbir esprisi yok toplamış adam koymuş yani.
Evet.
Önemli olan oyunu optimize etmek o cihaza.
Bakalım nasıl olacak gerçekten ben de merak ediyorum. Kullanıcıların tepkileri de kimisi olumlu yaklaşıyor işte kimisi de özel oyunu yok diyor.
Yani nasıl baktığınızla alakalı Türkiye pazarında işleri zor. Göreceğiz ne yapacaklar.
Evet.
Göreceğiz ne yapacaklar.
Türkçe oyun olmayacağını ama resmen söylemiş gibi bir şey oldu.
Çok erken. Daha dediğim gibi aynı günde çıkma olayları bile taze taze yeni yeni oluyorken Xbox 360'ın resmi lansmanı konsol çıktıktan 5 yıl sonra falan yapılmıştı ya. Ben 360'ın resmi lansmanı. Ben gittim o lansmana yani ve hani aynı konsolu 3 tane falan alıp eskitmiştim yani o 3K hatasından falan. Hani oradan nereye geldik demek için bu örnekleri
doğru
veriyorum
söylüyorsun.
Sadece. Bir sonraki haberimiz ise kopya koruma sistemine karşı. Az önce de bahsediyorduk. Denuvo diye bir kopya koruma sistemi var. Şimdi devamlı haberlerde gören bazı oyuncu arkadaşlarımız vardır. Zaman zaman hep böyle kopya koruma sistemleri çıkar. Bazıları da illallah ettirir.
Evet.
Hatta o kadar iğrenç koruma sistemleri vardı ki oyun hatırlamıyorum. Şimdi orijinal Assassin's Creed'in bir oyun olması lazım.
Crysis'te de vardı.
Crysis'te de vardı.
Belli belki. Aktivasyon sayım var. Geçtin mi oyun oynayamıyorsun.
O gene sıkıntı değil. Bazıları o kadar çirkin ki devamlı online bağlantı istiyor.
Evet.
Devamlı bir şey istiyor. Aktive etmen için saçma sapan şeyler var. Aktivasyonu tanımıyor falan. Hatta dediğim gibi Assassin's Creed'in bir oyununda orijinaller dedi ki Allah kahretmesi korsanını alsaydım keşke. Oyun kırıldı çünkü ben hala illallah. Hani hala işkence çekiyorum burada diye. Denuva'da bu son sistemlerden bir tanesiydi. Bayağıdır da kullanılıyordu ara ara. Fakat o da artık bir günde kırılıyor.
kırılmış bayağı hatta. Kırılamadı. Hatta bir ara kırılamayan sistemden de bazı gruplar evet. Artık kıramayacağız herhalde filan dendi. Sonra bir grup çıktı şıkır şıkır kırmaya başladı.
Şimdi çok hızlı kırıyor.
Çıkmadan kırılan oyun var.
Evet, çok hızlı kırılıyor yani.
Ne yazık ki evet.
Ya bu haberin aslında şey taraflarından bir tanesi, üzerine durulması taraflarından bir tanesi artık firmalar bu işten biraz vazgeçmeli gibi geliyor bana. Çünkü hatta vazla geçiyorlar. Firmaların şöyle açıklamaları var. Diyor ki adam ya ben buna paramı yatırıyorum diyor. Bir günde kırılıyor. Ya ben bununla niye uğraşıyorum ki o zaman evet. Diyor adam. Hani buna niye kaynak ayırıyorum? Buna niye para ayırıyorum?
Bir de onu zaman, entegre ediyor sisteme.
Entegre ediyor yani zaman kaybı ve para kaybı. Adam iki günde kırıyorsa
Witcher'da
ne esprisi var?
Witcher'da daha ilk günden hiç koruma falan bir şey yok biliyorsun.
Yoktu. Çünkü bak orada firmaların iletişimi önemli işte abi. Sen oyununu doğru konumlandırırsan, oyuncuyla iletişimi doğru yaparsan adam zaten orijinal almak isteyecek. Witcher deli gibi sattı.
Evet ve fiyatı da her yerde uygundu. Her yerde uygundu. Uygundu.
Adamlar çünkü neye çalıştı? Lokalizasyona yani evet. Yerleştirmeye çalıştı. Baktı Türkiye'ye burada bu adamlar bu oyunu şuradan da ya 80 liraymış ben PC'de almamıştım oyunu. Konsolda almıştım. Konsolda da tüm oyunlar 240 lirayken ben 200 liraya aldım diye hatırlıyorum.
Ben de 50 liraya aldım mesela. Ön siparişle aldım Witcher 3'ü.
Ya Witcher 3 gibi bir oyun 50 lira inanılmaz evet, değil mi
müthiş.
Fiyatı ya?
Ve yine alan yoktu. Çok fazla.
Ya gene vardır bakma yani. Sen görmemişsindir belki ama vardır yani
ya,
bir yerlerde.
Kopya kullanımı fazla olduğu için ilk başta Türkçe'ye destek vermediler ama oyun çeviri ekibi onu full Türkçeleştirdi bütün paketleriyle beraber.
Sonradan onlar
oyunu eklediler.
Resmi yani olarak resmi. Eklediler.
Evet doğru haklısın.
Öyle de bir şey vardı. Bakalım göreceğiz bu kopya koruma olayı nasıl olacak.
Şimdi yüz tanıma sistemleri revaçta. Özellikle iPhone'un bu Face ID yüz tanıma özelliğinden sonra çok da tartışmaya açıldı. İşte güvenli mi değil mi falan derken.
Abi hiç güvenli gelmiyor da sen anlat ondan sonra konuşalım.
Ya şimdi Çin dünyanın en güçlü yüz tanıma sistemini kuruyormuş ve herhangi bir Çinli kendi vatandaşını 3 saniyede tanıyabilecek bir sistemmiş bu her yere. Ya bu arada Çin bir yatırım yapmış. Büyük şehirlerinde 20 milyona yakın kamera döşemişler yani toplamda. Kaçakçılığın falan takibi için.
Çin'de o kadar kalabalık ki adamlar. Hani yani bu hakikaten yüz tanıma sistemi onlar için önemli olabilir.
Ya çok değişik bir şey. Yani bir de 20 milyon kamera diyoruz.
İnanılmaz bir rakam.
Bana bir örnek söylemişlerdi. Bir olay olmuş Çin'de. Adamı uyuşturucu satıcısını evinden çıkıp ta 45 kilometre öteye gidene kadar saniye saniye metre metre izlemişler kameralarla. Artık sistem öyleymiş.
Her yerde var.
Tabii yani. Her yerde var. 20
şöyle
milyon
bir burnumu
kamera
karıştırayım şuraya fırlatayım yok,
yok
ya. Yani.
Anında orada yakalıyor seni ve YouTube'dasın abi.
Bir de basıyor da terbiyesiz gibi YouTube'a.
Orada yani. Direkt YouTube'a at diye. Gerçekten böyle bir sistem var şu an adamlarda ve dünyanın en güçlü yüz tanıma sistemini buna entegre edip diyecekler ki işte arananın kimliğini girecekler şak abi burada gidin alın.
Ya ben tamamen ırkçı bir yorum yapacağım. Irkçı derken şakasına söylüyorum.
Tesibine benziyor nasıl ayırt edeceksin?
Hayır o değil. Çinliler bunu yapıyorsa biz de kullanalım. Hani adamları o kadar iyi yapar ki diye düşünüyorum. Ama tabii Çinliler de biraz içe kapalı bir şey bu konularda. Bu teknolojiyi
bunu paylaşmazlar. Bu hükümetin yaptığı olaylardan bir tanesi. Şimdi burada böyle bir haber varken Amerikan Senatosu da Apple'a bir soru sordu. 10 tane soruluk bir mektup yolladılar. Dediler ki Face ID ne kadar güvenli? Yani insanların suratını topluyorsun öyle. Da o yüz tanıma olayı Amerika'da şu anda çok tartışıldı. Çünkü FBI'nin kurduğu bir sistemi aslında çok düşük doğruluk oranıyla çalıştı ve istem dışı bir sürü insanı da yani yasa dışı şekilde database'e aldı ortaya çıktıktan sonra Senato bunu çok tartışmaya başladı. Amerika'da ne kadar yasal, ne kadar değil, nereye kadar gideceğiz, sınırları ne olacak diye. Yüz tanıma sistemi ne kadar güvenli diye Apple'a sormuşlar. Apple'dan gelen cevapları şöyle bir derlemek gerekirse şey diyor. Bu sistem sadece bütün datayı telefonda tutuyor. Hiçbir şekilde cloud'a göndermiyor. Telefonun içinde şifreli tutuluyor. Ve telefondaki sadece giriş ekranında ya da benzeri güvenlik onayında kullanılıyor. Uygulamalarla dahi paylaşmıyoruz. Ekstra olarak telefondan telefona aktaramıyorsunuz. Yani bu bilgiyi. Ve hükümetle de hiçbir şekilde anahtarları paylaşmayız.
Paylaşmayız. Öyle oluyor mu paylaşmayız deyince?
Biliyorsun çok fazla bir olay çıktı. FBI yani, yine bir uyuşturucu satıcısının cep telefonunu buldu ve dedi ki bizim bunu açmamız için bize yardımcı olun olmadılar. Evet. Sonra FBI İsrail'li bir şirketle çalışıp kırdı sistemi. Şifreyi öyle kırdılar. Apple yardımcı olmadı kesinlikle.
Yani tabii şimdi Amerika yasaları bilmediğim için yani Apple'ın bu, tabii var. Bu hakkı var. Ben vermiyorum kardeşim.
Yani kağıt üstünde var öyle bir yasa. Ne kadar uygulanıyordur bilmiyoruz tabii. Yani şimdi bizim bir kullanıcının gözü önünde olanlar var. Bir de yani bu kameranın önünde olanlar gibi bir de kameranın arkasında olanlar var yani.
İlginç ya. Ben hala şey anlamıyorum. Bak bu geri kafalılığımdan da kaynaklı olabilir benim. Onu bilmiyorum ama yani şöyle telefonu açsam ne olur? Şöyle açsam ne olur? Hani niye bu tartışmanın içinde? Ya çok merak ediyorum arkadaşlar. Gerçekten bu Safiye'ne soruyorum. Sana da soruyorum. Aa yüz tanımam varmış. Oley be işte bu. Mu diyoruz biz?
Ya şimdi
telefondan
orada
güzel bir şey mi öyle yoksa bir başka
adam
bir mantığı
diyor
var
ki,
orada?
Parmak izi okuyucuyu konumlandıramadım. Bir de parmak izi okuyucu 5000'de 1'di olasılık. Şimdi milyarda 1'e indirdim olasılığı diyor tanımını.
Daha eşitlenme
daha
şansı
daha rahat olacak diyor. Elin ıslakken açamıyordun. Oydu buydu diyor. Şimdi açabiliyorsun her türlü telefonu diyor. Bir
hakikaten
de ekstra olarak.
Bu arada elin
evet gerçekten tanımıyor
yüzümü
yani.
Yüzümü yıkayınca duşa girip çıktım. Mesela saçlar
abi
mahtar.
Ben elime krem sürüyorum. Benim elim çok kurur. Mesela Ayva'yı yiyor telefonu ondan sonra hiçbir şekilde tanımıyor yani. Orada yüz tanımı en azından açacağım yağlı.
Ama zaten kremlerinden de telefon kurcalama bir zahmeti yani.
Benim her şeyim iğrençtir yani. Her yer kremlidir yani. Yani.
Olay zaten parmakla dokunduğum bir şeyi ıslak parmakla dokunmayı vermek lazım aslında.
Yüz tanımı biraz daha iyi olacak. Mesela telefonuna baktığında anlayacak, açılacak filan. Bir de ekstra olarak şu var. Bak tamam. Snapchat, Facebook, Instagram yüzümüzü tanıyor. Ve biliyorsun efektler filan koyuyor.
Evet evet evet.
Kimse orada demedi abi bunlar yüzümüzü ne yapıyor diye. Ama Apple işte, yapınca ama ooo filan oluyor böyle. Bir de adam bir şey demiyor orada mesela. Bunu paylaşmıyorum filan demiyor.
Evet aslında zaten tüm bilgilerimiz açıktayken zaten hani Instagram'a yüzümün her halini veya işte Facebook'a yani. Ama orada yani Face ID ya hani kimlik başka ya telefon kırılabilir. Ya benim derdim şeye gitmişti hani başka biriyle eşleşme ihtimali şey olur mu diye düşünmüştüm ama şöyle bir şey var. Şimdi ben kendimi düşünüyorum kullanıcı deneyimi olarak. Mesela ben şöyle telefona bakan bir adamım hani şuradan otobüsteyken bakarım. O okulunda millet bakıyordur böyle hani derste falan şöyle bir adam gözükebiliyor musun? Hani suratını şöyle göstermeye
bakma.
Çalışan.
Bir de bakma telefon değil mi bakma.
Yani bilmiyorum o sistem nasıl olacak.
Ya orada bir de şunu hesaba katmak lazım. Telefon artık bir hayatımızın bir gerçeği ve tabii. Ödeme sistemlerinden tutun kimlik onaylamaya kadar her şey bu cihazın içine yüklenmeye başladı. Banka bilgilerinin içinde, muhakkak. Kredi kartların içinde Apple Pay diyoruz, Samsung Pay diyoruz. Ödeme sistemleri geliyor telefonla beraber. Sonuç olarak bu telefonun gerçekten iyi bir şifrelemeyle korunması lazım ve pratik olması lazım. Herkes şifre yani girmek istemiyor.
Hem şifre güçlü olacak hem de pratik olacak.
Pratik olacak. Şimdi bu pratiklik sunuyor. Bunu şey yapmayalım yani şöyle tık diye bakıyorsun şey yapıyorsun. Sadece lansmanda gösterildiği kadar yavaşsa pratik değil yani. Böyle bakıyorsun telefon bir sana süre. Bakıyor. Bak. Ama bak aynen olay böyle oluyor abi. Şimdi ben telefonum mesela değil mi? Hı-hı. Kaldırdın. Sana şöyle bir bakıyorum tamam mı? Sen bakıyorum. De bana bakıyorsun. Ben sana bakıyorum. Sen bana bakıyorsun. Açıyorum abi diyorum. Kilit öyle ekran açılıyor bir. Teşekkürler diyorsun sen ekran geliyor. Yani bu kadar da olmaması lazım ya.
Bilmiyorum ya.
Düşünsene o sistemi.
Valla kafam kaldırmıyor benim artık yani.
O kadar... Biz parmak izle okuyucuyla mutluyuz orada. Tık diyorum açılıyor.
Ben yani. Zaten 5 yıl sonra anca alırım alırsam. O zaman da Allah bilir yüz
ne
mü
çıkar,
tanır,
kol mu tanır,
evet. Göz mü ne tanır bilmiyorum açıkçası yani. Neyse göreceğiz uzak olduğumuz sistemler. Şimdi bir haber. Oyun sektöründeki laylaylam haberlere geri dönüyoruz. Aslında kötü bir haber. EA, Electronic Arts devasa bir şirket ve bir sürü stüdyosu barınıyor altında. O stüdyolarından bir tanesini kapattı. Visceral Games'i kapattı. Visceral Games de en çok Dead Space serisiyle bilinen bir firmaydı. Sevdiğimiz bir firmaydı. Hikaye oyunları yapan bir firmaydı. Şimdi kapatılmasının sebebi aslında şu. Bu adamlara Star Wars oyunu verilmişti. Bu Battlefront değil yalnız. Daha henüz görmediğimiz bir Star Wars oyunu. Uncharted vari bir Star Wars deneyimi sunacak. Bir Star Wars oyunu diye bahsetmiş. Hatta Uncharted'ı yazan kadını almışlardı kadroya gibi bir durum vardı. Kapattılar stüdyoyu ve millet neden kapandığını merak etti. EA de şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki açıklamada, kısaca özetliyorum şu anda uzun bir açıklama. Ama kısadan ise şunu diyor adamlar. Gittik diyor, oyuna baktık. Çok güzel bir deneyimdi ama diyor daha sonra oyunculara test ettirdik diyor. Oyunculardan aldığımız geri dönüş bize şunu söyledi diyor.
Bunu kapatın dedi.
Oyuncular hikayeli bir, çizgisel bir deneyimden ziyade tekrar oynanabilirliği yüksek bir oyun istiyorlardı. O yüzden oyunun formunu değiştiriyoruz diyor. Yani diyor ki oyun hikayeliydi kapattık online yapacağız. Yani dediği bu. Ben size kısaca özetleyeyim yani. Bunun üzerine de pek çok şey muhabbet döndü. Hani hikayeli oyunlar ölecek mi ölmeyecek mi? Hadi onu tartışmayalım belki burada ama sektörün gidişatı açısından bilgi vermesi için söylüyorum. Abi zaten her yerinde online oyun var. Yani bırak da hikayeli bir şey yap
ya. Bir de öyle bir şey de olsun. Bir sektöre de bir yararın olsun. Arada çok satmasa da bir şey yap yani.
Bir şey yap ya. İlla mikrotransition falan her seferinde. Zaten var Battlefront'un senin online. Ya gene şunu söylüyorlar. Gene hikayeyi es geçmeyeceğiz diyorlar. Ama altını çizdikleri konu şu. Tekrar tekrar oynanabiliyor olan
hikaye
bir oyun.
Hikaye DLC ile gelecek.
Yani, onu alacaksın. Sallayacağız hikayeyi belki. Nasıl bir şey çıkacak görmek zor. Tasarım olarak bir şey değişmeyeceğini söylediler.
Nasıl şey çok güzel zirveymiş ya. Gösterdik beğenmeler. Biz de firmayı kapatalım dedik yani madem.
Yani Allah Allah. O zaman yani pek çok şeyi beğenmiyor. Kime gösterdin? Yani onu da bir konuşalım.
Westwood kapandığında çok üzülmüştüm. Westwood'un bende her zaman bambaşka bir yerdir. Command & Conquer dediğinizde o ilk oyun Red Alert bende gerçekten oyunculuk dünyası, strateji dünyası da farklıdır abi. Generalist de mesela müthiş bir oyundu. Sonra filmi gitti kapattılar yani.
O iyi zaten o açıdan artık zaten şey tartışılmıyor. Firmanın kapanması tartışılmıyor. Bu tartışılıyor. Hani
evet.
Online. Çünkü o kadar alıştık ki kapatıyor. Kapatıyor adam. Kardeşim. Umurunda değil. Dükkan benim diyor ya kapatırım diyor.
Ona satan düşünsün orayı değil mi?
Yani ne zaman iyi hakkında konuşsam hıçkırık tutuyor bir şey oluyor. Korkuyorum suyuma bir şey mi katıyorlar? Bir şey mi yapıyorlar? Allah Allah.
Yalnız üzücü ya. Yani güzel oyunları imza atıyordu ama ekip şimdi EA'nin içinde kaldı anladığım kadarıyla.
Yok ekibi dağıttılar mı? Nerelere dağıttılar mı? Kovdukları vardır belki ama dağıtmışlardır. Zaten oyunu Vancouver diye bir stüdyolarına vermişler. Belki kovmuşlardır belki kovmamışlardır.
Ama programcı düşünsene çok heveslisin. Müdür gelmiş. Eline gamepad'i veriyorsun. Şöyle bir yapıyor sana bir bakıyor olmuş. Abi. kapı filmi de şey, filmi kapatın yani.
Değil mi? Oyun iptal
yani öyle bir şey diyor.
La bu ne, kapat şunu
kapat, git. Kapat kapat, ondan sonra gidiyor. Böyle de bir şey garip yani.
Ya bilmiyorum nasıl oluyor artık içerideki durum. Çok fazla yerle ilgili şey var. Şimdi anlatsam 3 saat sürer herhalde. Aynen. Onu da başka bir EA özel programında konuşuruz olmadı. Bir sonraki haberimizde bağımsız oyun sevenler için güzel bir haber. Şimdi bağımsız oyunlar biliyorsunuz sektörün artık göz bebeği ve büyük bir payını oluşturmaya başladılar. Çünkü artık erişim, insanlara erişim ucuzladı. Sonra da bir platform oluşturmuş. Yeni bir indie platform oluşturmuş. Unites isimli bir platform. Burada öne çıkamayan bağımsız oyunları kendi bünyesinde destekleyecekler ve onları pazarlama konusunda yardımcı olacaklar.
Melek
aslında.
Yatırımcı gibi.
Evet, aynen öyle. Melek yatırımcı gibi. Aslında bu biraz hani şey gibi gözükse bile, melek yatırımcı gibi gözükse bile aslında karı yüksek bir iş. Çünkü şöyle bir şey düşün abi. Oyun yayıncısın. Oyun yayınlıyorsun ve bir havuz var.
Evet.
Yani indie havuzu ve cevher tuttuğun zaman çok büyük paralar kazanabiliyorsun oralardan.
Ne oyunlar çıktı piyasaya?
Aynen. Evet. Bunlar da aslında bir ekip kuracaklar büyük ihtimalle içeride ve şey yapacaklar böyle. Ha abi şu iyi. Yani squad sistemi gibi. Hani genç yetenek keşfedermiş gibi. Şu iyi, şu kötü diye biraz böyle kendilerine bağlayacaklar. PlayStation 4 için değil ama PC ve Switch için destek vereceklerini söylediler. PlayStation 4 geçmedi mesela şeyde. O da ilginç geldi bana. Belki vardır ama şu an planlarında yoktur. Göreceğiz. Ha PS4 de varmış. Pardon ben kaçırmışım. Switch, PS4 ve PC için bu oyunlara destek vereceklermiş.
PC için de olması enteresan.
Sony ama PC'ye de dağıtıyor oyunu. Sony çünkü çok geniş bir firma.
Evet tabii doğru. En son H1Z1 yapan ekibi de sattılar ya Sony Entertainment'ı. Ondan evet. Sonra o da bana garip gelmişti mesela. İyi bir oyun çıkıyordu. Satalım falan dediler.
Ama baktılar ki bir şey olmayacak oradan.
Ha, belki de o da olabilir. Geleceğini görmüş de olabilirler ki bir şey olmadı.
Yani ki PUBG'yi bayağı sildi, aldı götürdü yani canım. O tarafı.
Apple ile ilgili birkaç küçük haberim var benim. Hemen bunları hızlıca vermek istiyorum. Seninle de bunu konuşmak istiyorum aslında. Biz mobilitede konuştuk da haberleri çektik. iPhone'un fiyatları belli oldu. Bak ha, abi evet, fiyatlar gördüm. Yani birazcık acayip gerçekten de. Telefon 64 GB'a 6100 lira. 6100 yani çok garip bir fiyat. 256 GB'ını alayım dersen de 6900 lira.
E tabii ihtiyaç Mesut Bey.
Herkesin alması lazım falan diyor.
Yani ben...
Cebinden çıkartıp şöyle bir sallıyormuşsun.
Ya şimdi şu tabii dolar euro olayına girmeyeceğim de fiyatlar inanılmaz gerçekten.
Zaten bunun %75'i falan vergi.
Evet bayağı bir vergisi
şey,
var. Evet,
araba gibi bir şey oldu.
Bayağı vergisi var. Benim merak ettiğim gene insanlar alacak bunu. Çünkü bak hep konuştuğumuz konu ama...
Ha, yok alıyor var. Parası olan yani, var şimdi. Ben ona karışmıyorum.
Hayır parası olan değil. Olmayan da alıyor. Sıkıntı o zaten.
Ha, çünkü yani, bir de zorlayan
şimdi insanlar
var.
Sosyal olarak bir konumlandırma istiyorlar. Ve telefon kendini konumlandırabileceğin en lüks ve ucuz şey. Yani tabiri caizse konuşuyorum. Mesela bir fakir için kendini zenginle eşdeğer konuma koyabilecek tek şey telefon şu anda. Araba alamazsın, ev alamazsın ama telefon... Yani zengin de iPhone bunu kullanacak, yalnız sen bak, de bunu kullanacaksın.
Fiyat öyle bir seviyeye geldi ki artık iPhone da alamazsına geliyor yani.
Alamazsına geliyor. Zaten fakir zenginden kastım hani anladın demek istedim.
Yani çünkü zenginler artık bunu istiyorlardı. Fakirler de alıyor abi ben bunu istemiyorum
falan. Ben insanları yaftalamak istemiyorum ama öyle hikaye duyuyorum ki adam mesela taşınacak işte... Bir amcamız vardı, ev sahibiydi. Adamın durumu çok kötü, bilmem taşınmak zorunda. Depozitoyu yakalım mı, yakmayalım bilmem ne falan filan. Cebinde iPhone 7 ile gidiyor. Yani bunu söyleyip taşınırken cebinden iPhone 7'yi çıkarıp alo alo hani adam diyor ki ya kardeşim tamam iPhone 7 alma değil ama bari hani böyle şeyler söyleme yani. Çok kötü ya durumdayız bilmem neyiz diye.
Ya ben zaten orada şunu söylüyorum. Eğer bir cihazı, herhangi bir şeyi bak yani hayatta 8 ya da 6 taksitin üstünde alacaksan, 6-8 taksitin üstünde alacaksan alma.
Öyle bir sıkıntı diyorsun yani.
Abi sıkıntı yani düşünsene şimdi 12 taksit bir yıla bağlıyorsun çok uzun bir zaman. 6 taksitin üstü bana hep şey gelmiştir böyle. Hani ev alıyorsun dur tamam orada 10 yıllık çekersin. Ah, onda
tam diyecektim ki ev alacaktım düşünüyorum ha, falan
ayrı. Diye. 6 taksit nasıl alayım Mesut falan diyormuşum. Hani düşünsene telefon alacak adam 36 ay vadeli alıyor.
Benim merak ettiğim konu şu aslında. Sen daha çok hakimsin bu teknoloji tarafına. Sen belki cevap bulabilirsin. İnsanlar aldıkları telefonu gerçekten özellikleri ne? Hani benim bu özelliğe ihtiyacım var diye mi alıyor büyük bir isim? Yoksa hani iyi en son bu çıkmış bunu alalım kafasında mı oluyorlar? Yani insanlar hakimler mi telefonlar? Ben mesela son iPhone alma sebebimi şundan dolayı aldım. İşten ayrıldım. Kendi kanalımı falan açmak istiyordum. Hem telefona ihtiyacım vardı hem çok iyi bir kamera ihtiyacım vardı. Karşılaştırdım. Dedim bu telefon iyi ben buna yatırım yapacağım dedim ve aldım. Büyük ihtimalle uygulamaların birçoğunu bilmiyorum. Ve kullanamıyorum yani ama kamerasını kullanıyorum ve hoşuma da gidiyor kamerası. Memnunum da durumdan ama herkeste böyle bir sebep var mı kendince yoksa genel olarak bir trend mi oluyor ya da firmalar yazılımlarla buna zorluyor mu? Çünkü çok şey şikayeti de var. iOS update geldi telefon öldü veya Android'de bir şey oldu telefon öldü. Firmalar da zorluyor olabilir bu
ya zaman. Şimdi orada şöyle bir şey var abi çok kısaca özetlemek gerekirse. Bundan özellikle 2-3 sene öncesine kadar hadi 2 sene öncesine kadar diyeyim onu da katayım. Gerçekten de insanlar şey diyordu en iyisi olsun birazcık kendimi zorlayayım. En iyi telefonu alayım. Onda iki tane neden vardı. Bir tanesi Bir senin dediğin gibi en iyi Selim'de gözüksün, arkadaşlara biraz hava olsun. Ama bir kesim de var, diyor ki senin gibi alayım uzun süre kullanayım. Yani bu telefon evet. en iyisi zaten beni uzun süre idare eder diyor.
O mantık. Ben de o mantıkta olduğunu evet, düşünüyorum
o ama. O mantık da var. Şimdi bu hava atan arkadaşlar ne yazık ki son zamlardan ve fiyat artışlarından sonra kalmadılar. Yani ben mesela şeye çok dikkat ediyorum artık. Metrobüse biniyorum. Şöyle insanların ne kullandıklarına bakıyorum. Kimse de artık üst seviye lüks telefon göremiyorum. Bu aslında bir yandan da üzücü yani. Alım gücümüz düşmüş durumda. Bu fiyatların artmasının sebebi aslında evet. biraz da bizim alım gücümüzün ne yazık ki aşağı çekilmesi. Yani mesela Apple AirPods çıkartıyor değil mi? Pahalı aksesuarlar falan. Hani bizim bir deneme şansımız oluyor. Mesleğin içindeyiz. Böyle bir şansımız var. Olmasa ben de alamam. Bakıyorum çevremde de alan yok. Yani metrobüste metroda onları kulağına takmış dinleyen bir adamla rastlaşmıyorum artık. Eskiden rastlaşıyordum. Eskiden minibüs kullanan arkadaşımız da düşük bir ücret kazanmasına rağmen, gündelik harçlığıyla çalışmasına rağmen bir iPhone kullanabiliyordu. Bence kullanmalı da. İstiyorsa alabilmeli.
Yani ekonomik durumdan
keşke herkesin ekonomik durumu el verse de bu güzel telefonları, yeni çıkanı takip edebilmeli. Ama artık o kalmadı. Yani adamın harbiden ekstrem kendini zorlaması evet, lazım. 48 ay vade falan ipotek altına alması lazım.
Bu arada
lazım.
Ben telefonumu 12 taksitle aldım lütfen. Onu da
işte,
söyleyeyim.
Yani uzun süre abi taksite girmen gerekiyor. Yani evet. kaçarın yok artık. Alamıyorsun ki nasıl alacaksın? Yani nakit saydığın parayı kenara koysan ürkersin. Ya, üzülürsün ya. Yani. İnanılmaz elin titrer abi düşünsene şimdi. Sana deseydim ki iPhone 7'nin parasını full nakit elime say. İnan bana daha zor olurdu sana.
Evet öyle görmemem lazım.
Görmemem
benim.
Lazım değil mi?
Bir yerden çektirsin.
Kredi kartın arada kaybolup gidiyor yani ya da telefon üreticisinin şeyinde.
Ben zaten nakit para görmüyorum uzun zamandır. Evet. Yani her şey yani ekranlardan ve dijital. Aa bu ay bu kadar kazanmışım. Aa bu ay bu kadar ödemem var. Elimde hiçbir şey yok yani.
Ben artık o tezin çürüdüğünü söyleyebilirim yani. Hava atmak için alan adam artık alamadığı için yani alamıyor artık gerçekten de.
İyi hava atmak bir durumda yok canım.
Kalmadı. Ya zaten hava atacak durum da kalmadı. Bütün telefonlar artık tüm işimizi de görüyor.
Zaten artık öyle bir şey var mı da bizim yaşımız gençlerde mi daha çok bilmiyorum ki. Yani bir insan nasıl bak iPhone son iPhone 10 hava atıyorum şu an.
Gençlerde hani vardır ya. Bizde artık geçti.
Bak nasıl telefon.
Abi
nasıl,
bak evleniyorsun çoluk çocuk yapıyorsun. Sonra diyorsun ki kime havam yani ne hava atacağım abi diyorsun. Ya
ben çoluk çocuk yapmadım şu anda hava kime hava atacağım diyorum yani.
Bitiyor yani ondan sonra. Yüzüğü taktığın anda böyle bir relaksama vardır ya bak. Bekar adamın ortamda her zaman derdi nedir? Hangi kız acaba bu kız bekar mıdır? Ya buradan bir kız ya, arkadaş
sen
yapabilir miyim?
Ne biçim bekarsın ya? Böyle bir bekarlık olabilir
ama
mi?
Ama bak bekar adamın abi ister istemez şeyi vardır ya. Yani illa sarkma anlamında demiyorum ama dersin yani. Evet. Ulan bu ortamda bir şey çıkar mı falan bana diye. Evlenince o da rahatlıyorsun bak. Oh huzur. Hiçbir şey yok. Lay lay lom. Ortam istediği gibi olsun. Umurumda değil.
Sen gerçekten tipik bir Türk erkeğisin. Şu anda da huzur. Yazık ya. Ne olacak? Gene de sen şey yap yani.
Ne yapacağım?
Kendine özen göster.
Yok ben evliyim
at.
Benim eşim var öyle şey yapamam. Hava
ay,
falan
bir
yok.
Şey at bir şey.
Ha, lütfen Enis'cim. Lütfen Enis'cim lütfen. Yengen izliyor bu programı.
Merhabalar selamlar. Ben konuşacağım kendisine. Çok salmış galiba kendisini bu aralar.
Son bir Apple haberim var. Apple otonom araç üstünde çalışıyordu ya.
Şey, kaç para alıyorsun Apple'dan? Bana bunu artık açıklamanın zamanı geldi.
Fiyatını eleştirdik. Pahalı dedik yani. Pahalı. Alamazsanız almayın. Bir de böyle alamıyorsanız almayın.
Almayın ya fakirseniz almayın.
Neyse tamam.
Evet.
Apple'ın otonom aracı görüntülenmiş abi.
Evet abi.
Lexus'un üstünde 6 tane lidar. Sen söyle ya şimdi anlatamıyorum. Bu haberi hızlıca geçeceğim. Bir arkadaş bu videosunu çekmiş. Apple araç üretecek deniyordu. Ama görünen o ki Apple araçları üretemiyor. Ya da en azından şu an ondan vazgeçmiş. Araçların üstüne tak çıkar. Otonom bir sistem yaptığından bahsediliyor. Ve İşin garibi bak otonom araçlar o kadar popülerleşti ki Google falan diyorduk. Apple'da aracı da artık Amerika sokaklarında geziniyor yani. Ve senin arabana bir tak çıkar Apple gelse. Mesela şimdi bak telefonu adam 6000 liradan satıyor. Onu da bir araba fiyatına falan satar. 300 bin lira abi. Tak arabanın üstüne istediğin yere götürsün.
Götürsün abi. Güzel sistem ya.
O işe yarar değil mi?
Yarar tabii.
Evet. Evi satıp onu alınır mesela.
Ama genelde 300 binim olsa bile 6 bin o telefonu alma. 300 bin arabanın üzerine takıyorum ama 6 bin çok pahalı.
6 bin gerçekten çok pahalı. Ya bir de yani bilmiyorum. Düşüp kırma olasılığı da var. Kırarsan ne yapacaksın?
İade.
Bir de bak bu telefonlarda şöyle bir olay var biliyorsun. Şimdi telefonun fiyatı çok uzattık biliyorum ama 6 bin lira 7 bin lira ya. Abi ekranı da 2 bin lira verirsin artık. Hani bir de öyle ya, şey yok.
Oldu her ay 6 bin vereyim o zaman evet, telefona
ekran yani. Kırılırsa ya, 7 bin telefon 2 bin lira da ver. Hani evet. %'ye vurdu mu düşük kalıyor ekranın fiyatı.
Neyse. Var mı sende başka haber yoksa ben devam edeyim
sen
mi?
Sen devam et abi.
Peki
evet.
Ben
bir
devam
Apple
edeyim.
Haberim
de. Ben devam edeyim. Bu şeyle alakalı bir muhabbet aslında. Bu az önce bahsettiğim olay vardı ya sizlere. Hani single player senaryo ölüyor. EA kapatmıştır Star Wars'u diye. Senin gördüğün haber değil başka haberden bahsedeceğim bu arada. Evet. Çünkü denk gelsin diye haberler. Çünkü komik tarafı şu. Star Wars iptal edilen Star Wars'un Star Wars tek kişilik hikaye modu çıktı. Fragmanı çıktı Star Wars Battlefront'un. Star Wars Battlefront 2 geliyor biliyorsunuz önümüzdeki dönem içerisinde. Hatta 15 gün falan 27 Kasım'da mı ne geliyor olması lazım. Ve Battlefront 2 ile ilgili bir tek kişilik hikaye modu yayınlandı. Güzel de gözüküyor hikaye modu. Bir de Electronic Arts'ın özel YouTuber'ları var. Hani anlaşmalı olduğu. Onlardan bir tanesi de 10 dakikalık videosunu yayınlamış. Çok hoşuma gitti benim gördüğüm şeyler. Tek kişilik hikaye moduyla alakalı ama tabii şey havası var biraz. Hani sanki online haritada bot atıyormuş gibi bir havası var gene. Çünkü şey mesela third person shooter kamerasında oynuyorsun. TPS kamerası, omuz üstü kamerası. Ama siper'e geçme falan yok. Alıştık ya artık hep siper falan. Evet. Hani çatır çatır Max Payne oynamış gibi oynuyorsunuz. Ama hikayeye ne kadar önem vereceklerini merak ediyorum. Çünkü işin imparatorluk tarafını anlatıyor. Yani o işte rebel dediğimiz imparatorla karşıda duran böyle hep iyi diye bellediğimiz ama tartışılan belli olmaz. Kimin iyi kimin olmaz. Bu karar veremezsin yani.
Tabii canım.
İmparatorluk tarafından biriyle oynuyoruz. Bir komutanla yani oynuyoruz.
Gezegeni yani. Yok eden bir insan iyi bir niyeti de olabilir içindekilerle beraber.
Olabilir. Belki pisli gezegen. Evet. Belki tüm dünyaya zararı vardı. Onu bilemezsin yani. Böyle bir haber var. Bir de sektörden çok kısa bir şey paylaşacağım sektörle alakalı. Bu hikayeyle alakalı tepkiler geldi. Tek kişilik hikaye modundan sonra, kaldırılmasından sonra Wolfenstein dediğimiz oyunun yapımcısıyla God of War'un yapımcısından tepkiler geldi. Bu tepkilerle de şöyle bir şey söylendi. Tepkilerde şey var. Yani tam anlamıyla yapımcıların genel olarak üzüldüğünü anlayabiliyorsun aslında. Çünkü God of War'un yapımcısı şunu söylemiş. Yani çizgisel oyunların sanki kötü bir şeymiş gibi lanse edilmesi beni rahatsız ediyor demiş adam. Hakikaten de bence de. Sanki bir oyun çizgisel olduğu zaman kaka dediğimiz bir oyun haline geliyormuş gibi. Halbuki çizgisel bir hikaye her zaman için en iyi deneyimi sunabilir bir insana.
Çizgisel hikayede script animasyonlar ve bazı olaylar olursa sıkıcı oluyor.
Ya o seninle alakalı, yapanla alakalı. Çünkü çizgisel sadece script demek değil aslında.
Yani işte o sıkıyor. İnsanlar da şimdi o kadar fazla dandik oyun çıktı ki o şekilde. Çizgisel oldu mu scriptlerle dolu bir animasyon görseli diyorlar.
Oyun sektörü hep belli trendler üzerine kuruldu. Mesela şu an açık dünya trendi var. Evet. Ve açık dünya beni baymaya başladı. Çünkü artık çok fazla zaman istiyor oyunlar kalitelerine bakmaksızın. Yani her oyun Witcher olsa, her oyun GTA olsa tamam oyunu 50 saat ama hani ortalama üstü sana keyif veren bir oyun bile açık dünyada senin gezmeni istiyor. Ben gezmek istemiyorum. Doğrudan gitmek istiyorum. Yani o zaman da oyun zorlaşmaya başlıyor. Hı hı. O aşamaları yapmadığın için. Bu da sıkıcı bir hale geliyor tabii doğal olarak. Wolfenstein yapımcısı da şunu söylemiş. Bu önemli bir not aslında. Demiş ki firmaların neden online yaptığını anlayabiliyorum. Daha fazla para kazanmak için gibi bir durum var. Ve şöyle bir şey var. Mesela tek kişilik hikaye oyunu yaptığınız zaman adam oyunu bitince takas ediyor. Evet. İkinci ele veriyor. Firma da bundan bir şey kazanmıyor. Bu arada,
yalnız bak gerçekten çok ince bir nokta.
Ha, yani evet aslında böyle bir şey var. Bu arada Wolfenstein tek gelen şu anda şey olabilir. FPS'i olup da multiplayer olmayan tek oyun olabilir kendisi piyasadaki. Onu yapımcısına soruyorlar özellikle zaten. Ama şöyle bir şey var. Her ne kadar sektör online oyun yapsa bile şu an çalıştığımız yapımcıların birçoğu tek kişilik oyun yapmak istiyorlar. Çünkü tek kişilik oyun en iyi hikaye anlatma aracıdır diyorlar ve herkes buna hevesli diyorlar. Normal ben de bugün bir oyun yapsam tek kişilik. Hani yapmak isterim eğer manevi duygularla yapıyorsam.
Onları şöyle anlıyorum. Yani şimdi mesela diyelim ki biz bir ikisi bir çektik Enis'le beraber. Eve gidip izliyoruz yani. Ve şey demek istiyoruz izledikten sonra da. Güzel oldu be yani değil mi?
Evet içimize sindi.
İçimize sindi. Biz bunu istiyorduk böyle bir program çıktı demek istiyoruz. Ama zorlama hani birazcık hani tribünleri oynama denir ya. Ona böyle yaptığında istemeden yaparsan eğer gerçekten eve mutsuz gidiyorsun. Yani bunu çok rahat anlıyorum ben yazılımcılarda da. Büyük ihtimalle onun stresini yaşıyorlar. Bir taraftan da başlarında baskı var. İşte burada indie oyun yapımcılarına destek önemli. Indie oyun yapımcısı çünkü istediği oyunu yapıyor.
Zaten indiler biraz sektörü değiştirecek. Hatta yakında öyle indie oyunlar göreceğiz ki buna benzer bir tane Hellblade diye bir oyun çıktı. 50 lira fiyatıyla çok güzel gözüken bir oyundu. Hani sanki böyle yüksek bütçeli bir oyun gibi gözüküyordu. Ve 50 lira istiyordu. Türkiye'de yani istediği fiyat buydu. Öyle oyunlar göreceğiz ki şey olacak artık. Böyle Assassin's Creed gibi indiler görebiliriz. Assassin's Creed çok geniş yaptı bir oyun ama belki Max Payne gibi belki indie yapımlar görebiliriz. Çünkü teknolojiler gittikçe daha uygun hale gelmeye başlıyor.
Bir de şöyle bir şey var. Indie oyunlar çoğaldıkça bu tip indie oyun yapımcıları gelişiyor, kabiliyetleri artıyor. Indie oyuncuların çalıştığı freelance grafikerler var. Yani aynı indie oyuncu işe almak yerine birini 30 kişiye çalışan bir freelance editörle çalışıyor, grafikerle çalışıyor. Ne oluyor? Adam da profesyonelleşiyor. Bu sefer bir başkasıyla çalışırken daha iyi grafikleri daha hızlı sunabiliyor. Yani böyle böyle sektör gelişecek. Senin de dediğin gibi ya değiştiğini görebiliriz sektörü.
Ama online'a doğru büyük kayma var. Bu kabul edilemeyecek
bir gerçek. Tabii yani oyuncular da istiyorlar. Yani oyuncular ben da o tarafta. İsteyen de var, istemeyen de var ama indie oyunculuk burada hepimize hitap eden bir kısım oluyor.
Yani e-spor da çok firmaların gözünü boyuyor. Herkes e-spora gitmek istiyor mesela.
O zaten bambaşka.
Ama gençleri online oyunun bir sonraki noktası o ki herkes mesela online oyun tutan bir adam, bir firma muhakkak bir soygun noktası e-spor. Kesinlikle
evet.
E-spor. PUBG'nin de aynısı oldu. E-spor için oyun yapan firmalar var. Olsun e-spor diye. Çünkü e-spor olunca kafadan 3 sene 4 sene rahatsın.
Evet.
Hop turnuvası oluyor bilmem ne.
Takımlar kuruluyor. Senin ismin şimdi, yürüyor.
E-spor da bana sorarsanız oyun oynamak değil. E-spor bayağı rekabet yani.
Öyle öyle.
Futbol analizi gibi.
Bambaşka bir şey.
O zaman da onun bir alt kültürü olan online. O da o zaman e-sporun yardakçısı gibi geliyor bana. Aynen. Oyun gibi gelmiyor yani.
Doğru
o yüzden
söylüyorsun.
Çok sinirlendim Mesut Bey. Buyurun devam ediniz.
Ethereum madenciliği yani bu kripto para madenciliği bir ara çok modaydı. Şimdi yavaş yavaş yani Ethereum haberleri fiyatı düştü zaten. Çok böyle revaçta değil. Aynı zamanda Bitcoin'in yükselişini bile konuşmaz olduk. Geçen programda bayağı evet, konuştuk ama bir haftalık süreçte biz konuşmaz olduk. Ethereum madenciliği için çok enteresan bir cihaz çıktı. Bunu Ruslar yapmışlar. Şimdi grafik üniteleri çalışırken, madencilik yaparken ısınıyorlar, elektrik yakıyorlar ya. Hı-hı. Adam demiş ki bunu ben bir ısıtıcı yapayım bari. Hani ısınıyor, işe yarasın.
Vereyim oradan ısıtıcıdan kurtulayım.
He, mesela sen evini ısıtmak istiyorsun, koyuyorsun bunu abi kenara. Hem Ethereum madenciliği yapıyor çalışırken, para kazandırıyor sana, hem de evi ısıtıyor.
Çok mantıklı
abi. Müthiş bir şey yapmışlar.
Ama yani bunu ilk biz bulmadık mı? Laptoplardan.
Değil mi? Isınalım bir öğrenci diye. Evlerinde az ısıtmalı laptoplar yani. İnsanlar oyun oynarken.
Biz çok pratik de çok küçük mikro pratik yapıyoruz.
Abi müthiş bir şey olmuş ya. İçinde 1060'lar varmış GTX 1060'lar. Çalışıyorlarmış çatır çatır ve 25-30 metrekarelik bir yeri de soğutuyormuş. Isıtıyormuş pardon. 5000 dolarlık sadece bir fiyatı var.
Abi iyiyim.
Şey var ya bu ürünlerde. Bir şey para kazandırıyorsa pahalı oluyor.
Evet.
Sen parasını çıkartacaksın bunun zaten diye. Ama Ethereum'un fiyatı düşüyor. Ne kadar sürede çıkartırsın bilmiyorum. Yine kripto para. Wikileaks'i bilirsiniz. İşte sahibi hapsedildi. Şu anda böyle bir sürü üstüne baskı var falan filan derken. Çünkü belgeleri sızdırdıktan sonra Assange'i bayağı bir şey yaptılar. Aranıyor falan. Hatta bir elçilikte kalıyor şu an İngiltere'de. Bağış alamayınca hiçbir yerden para, bütün para kaynakları tükenince demiş ki bana bağış yapmak istiyorsanız, Wikileaks'i desteklemek istiyorsanız Bitcoin'le bana para yollayın.
Hmm.
O dönem 1 milyon euro para almış, bağış toplamış bu şekilde ve 2009 yılında Bitcoin'e yatırmış parayı.
Hmm.
%50 bin kazanmış o geçen süreçte. %50 bin. Ha? Yani bak hani %500'ce %50 bin kazanmış paranın üstüne.
Ha? Sonra?
Yani adamı şey diyorlar, paranın hepsini harcasa, %1'ini falan yatırsan, onda birini falan yatırsa şu an en az 30 milyon eurosu falan olması lazım diyorlar yani.
İnanılmaz bir para.
Evet inanılmaz
ama
bir para.
Ama elçilikten çıkamıyorsun, ne yapacaksın, sıkıntılı.
Ama en azından süreci işletebilir. Yani o belgeleri kimden nasıl sızdırıyorsa onu yapmaya devam edebilir yani anladığım kadarıyla.
Evet.
Para var ama var. Yiyemiyorsun dediğin gibi.
Yani para var ama yani sonuçta bir kafeye gidip oturamıyorsan. Ya abi çok küçük düşünüyorum, kendimi de döveceğim gerçekten.
Ama doğru söylüyorsun ya, o adam onun sıkıntılarını yaşıyor zaten şu anda.
Ya da elçilikte havuzu yaptırmış içeriye artık bilmiyorum. Elçinin arka kapısında neler var onu da bilemezsin.
Bu arada Rusya kripto para işine giriyor. Kripto ruble geliyormuş. Sanal ruble. E-ruble. Ve Putin bu işin baş koymuş. Bakanlık düzeyinde çalışıyorlar. Ve diyor ki mesela bir de şey çok güzel ama. Şimdi normal paranı direkt çevirebileceksin. Hani vergilendirilmiş maaşını. Sen direkt e-rubleye çevirmek istedin. %100 çeviriyor. Sıfır e-ruble. Kayıp var. Ama diyelim ki nereden geldiği belli olmayan bir para var.
Tamam. Yani.
Yerden geldiği yani. Belli olmayan para nasıl oluyor tabii anlarsın. Yani izleyenlerimiz daha iyi biliyordu. Sen anlarsın ama.
Ben anlamadım. Nereden geldi belli olmayan para? Yani şey olmayan para yani.
Evet. Arkadaşlar bu parayı da çevirmek istediğinizde olay şu. %18 vergi ödüyormuşsun.
Bitti.
Yine çeviriyor evet.
Ah kara para aklamanın en güzel yöntemi.
Ama tabii ki şimdi Bitcoin niye tercih ediliyor? Takip edilemez deniyor. Anonim evet. Yani belli bir oranda anonim deniyor. Bu anonim değil. Yani bu devletin koruması takip. Altında tabii takip edilecek. Ama Rusya herhalde birazcık ekonomiyi canlandıralım. Bu kara paraları da piyasaya biz katalım evet. Diye mi düşünüyor bilmiyorum.
Çok iyi, enteresan yalnız böyle bir şey olması. Yani sonuçta ama şunun garantisini sunamayacak kimse herhalde. Hani bizde ama... Yani sonra gene tepene binme ihtimali de var senin.
Var ama mesela bizde de bir yasa çıktı. Dediler ki yurt dışından parayı getir, nereden geldiğini sormayacağız dediler.
Gerçekten.
Tabii var. Oh yani be. Bazen hükümetler, devletler böyle bir ekonomik şey yaşadıklarında o paranın tahminleri mesela diyor ki adam yurt dışında bu kadar para var, getiremiyor adam bazı sebeplerden. Getirsin
şey
de.
Şey yapması gerekiyor.
En yani azından böyle. Bana bir gelsin. Ben sonra onu çeviririm diyor yani. En azından benim işime yarasın diyor.
Yarasın diyor. Böyle dönemsel olarak böyle
yapıyorlar arada. Şimdi de Rusya'da bunu görüyoruz. Bu da elektronik para üstünden işte yapılacağı versiyonu.
Bu arada hani şuraya niye baktım izleyiciler laptopa bakıyorum haberleri takip ediyorum.
Evet buradan. Görüyorlardır yani herhalde
yoksa
diye.
Yoksa burada böyle şey yok. Evet. Dizi açıp seyrettiğim bir muhabbet değil. Şöyle bir haberimiz var bizim de. Bluehole gene PlayerUnknown's Battlegrounds'un ana yapımcılarından, yani ana yayıncısı dediğimiz firma yeni bir PC için yeni bir MMORPG yapıyor. Yani böyle World of Warcraft tarzı MMORPG yapıyor. Bu ilginç geldi bana. Adı sana henüz belli değil. G-Star fuarı oluyor. Kore'de, Güney Kore'de gerçekleşiyor bu fuar. Orada duyuracaklarmış bu oyunun ne olacağını. MMORPG demek tabii şey, Battle Royale modu gibi değil yani. Bayağı girdim mi uzun uzun oynayacağım bir oyun. Zaten Blue Hole bunun haberlerini sızdırmışlar. Şöyle biz tahmin etmiştik bunu. PUBG ekibiyle kendi ekibini ayırmıştı. Yani PUBG yapan ekibi farklı konumlandırmıştı. Geri kalan ekip başka bir şey üzerine çalışıyordu. Üzerine çalıştığı şey MMORPG bir oyunmuş. MMORPG oyun yapması çok ilginç geldi bana çünkü böyle bir şey gibi geliyor bana artık. Hani ölen bir tür. Ölenden kastım şu. Yeni atılımın yapılmadığı bir tür gibi geliyordu.
Özellikle yok.
Avrupa ve Batı pazarında. Asya'da var da.
Conan falan gibi bir sürü şey denediler. Battı gitti biliyorsun.
İşte onun için diyorum. Hani yani çok böyle yatırım olarak bakılmayan bir oyunda. Acaba bu PUBG'nin rüzgarını arkamıza almışken Batılı oyuncuları da bununla kasıp kavurur muyuz diye düşünüyorlar mı? Yoksa sadece Asya pazarına hedef alacak bir oyun mu olacak? Onu merak ediyorum. Çünkü Asya'da ben bir kere işte Tayvan'a gitmiştim o fuara.
Deli gibi değil mi? Sınırsız.
Öyle oyunlar var ki yani hiç görmedim. Hayatımda adını sanını duymadığım oyunların devasa posterleri falan var böyle.
Zaten İnanılmaz. Şey diyorlardı Asyalı firmalar için. 1-2 senede tüketiyorlarmış sonra satıyorlarmış bizim gibi ülkelere yerleştirip.
Evet. Ya bir de bazı firmalar en küçük ölçekli firmaların bile çalışan sayısı devasa.
Evet.
En küçük ölçekli firmaların bile çalışan devasa. Devasadan kastım 4000. Hani öyle devasa.
Ama
küçük
yani adamlar her yıl oyun çıkartıyorlar.
Her yıl değil her ay oyun çıkartıyorlar. Aydan basıyor. 10 tane 20 tane basıyor. Günde 3 tane basıyor gerekirse yani. Çok çok basıyorlar. İnanılmaz bir oyun şeyi var.
Nasıl adamları. Bir şey abi?
Tutarsa bir tanesi şey.
Evet bitti.
Hadi bakalım görüşürüz diye gidiyor yani. Bir tane daha haberim vardı aslında ama Activision bunu yalanladığı için üzerine konuşmak istemedim sonra. Activision'ın bir tane patenti bulunmuş. Patentte şöyle bir şey var. Kabaca özetleyeyim. Micro transition arttırmak için online eşleşme sisteminde fakirlerle zenginleri karşılaştırıyormuş. Hakikaten böyle tabir edildi aslında.
Oo, düşünemiyorum ya.
Para harcayan oyuncularla harcamayan oyuncularla karşılaştıralım. Para harcamayan oyuncular da harcamak istesin.
Bu filmlerde vardır ya insan avı. Hani fakiri sürerler, zenginler tüfekle arkasına gider falan. Aynı onun gibi bir şey olmuş ya.
Ya ama sonradan Activision buraya gelmeden önce bakınca gördüm hatta daha yeni. Onu kontrol ediyordum bir yandan da. Activision açıklama yapmış bununla alakalı. Bu hani şu an gündemde olan bir şey değil. Bu 2015'te ARGE tarafında böyle bir şey yapıldı. Ama yani eski muhabbet bu. Hani üzerine çalışmayacağız böyle bir şey
dediler. Fakirler değil, dar gelirler.
Bir de böyle. Yani hani gerçi oyun alanında mikro transaksiyonlar zengin diye fakir diye ayırmak çok şey bir şey değil mi aslında? Hani
garip çok para şey. Harcayan da az para harcayan
yani
demek.
Biri 60 dolar harcamış, biri 80 dolar harcamış yani. Arada uyuk uçurum var diye. Ama yani böyle bir sistem gerçekten İşte online oyunculuğu bu yüzden seviyorum anladın mı? Firmalar burayı
abi, acayip söylüyor. Önüne atıyorlar kaplanların. Canlı kalmak istiyorsan parayı bas
parayı
diyor.
Abi
böyle yok bir şey diyor. Yok ya.
Şey gibi ya böyle bazı ütopik filmlerde oluyor ya zengin çocuklar böyle fakir çocuklarla böyle oynarlar.
Evet işte abi.
Pıçık pıçık diye. Tam o var yani böyle. Sen direnmeye çalışıyorsun orada zengin vuruyor.
Bir de zengin de şey zevki veriyor. Parayı bastın ama bak.
Alma, karşılığında ne aldın?
Karşılığında aldın ya. Adamı direkt vurdun öldürdün
i̇şte diğeri ya. Sen de paraya bas sen de fakirlerle karşılaştırıyor yani.
Bomba bir şeymiş gerçekten çok garip. Çok kısa birkaç haberim var. Windows 10 False Creators Update indirmeye sunuldu arkadaşlar. Güvenlik anlamında bazı gelişmeler var. Mesela bu dosyaları şifreleyip sizden para isteyen vardı ya WannaCry saldırısında olduğu gibi bazı ataklar. Burada bir klasör var. Siz diyorsunuz ki bu klasöre sadece ben şifre girerek erişeceğim ve sen eriş Windows'a. Şu uygulamalar dışında da kimsenin erişmesini istemiyorum diyorsun. Virüsler o klasöre saldıramıyorlar. Tabii bunda bir açını bulup saldıramadıkları sürece.
Hani normal değil saldıramamaları gerekmiyor mu zaten? Mantık olarak.
Ya öyle bir şey var ama yani en azından girerlerse de bir şey olmaz deniyor. Tasarımda bazı güncellemeler var. Çakma macOS demişler. Çinli macOS falan diye böyle alay etmişler. 3 boyutlu olarak mesela dönüştürebildiğiniz fotoğraflar uygulaması var. Fotoğraflarınıza bakıyor onları 3 boyutlu filmlere, videolara çeviriyor. Videolarla böyle yapay zeka hep böyle bir yapay zeka kelimesi var. Yapay zeka bakıp senin için bir video düzenliyor falan müziğe göre. Öyle bir şey yapmışlar.
Güzel.
Bir de bazı oyun modu için bir yeni tuş geliştirilirken işte bu oyundan Xbox Play'ini verle eşleşmesi sağlanmış. Nedir bunlar? Cuphead, Forza Motorsports 7, Spartacus: Tale ve Middle Earth Shadow of War. Ya mesela bu Middle Earth Shadow of War ama şey sisteme girmiş.
Ya girer çünkü şey Microsoft'un çalıştığı firma yani şey ortaklar. O yüzden Xbox One X'te de oynattılar lansmanda da hatta bize.
Evet ikisi birlikte
olacak. Sevgileri falan senkronlanıyor aslında.
Evet biraz, biraz öyle.
Yani PC'de oynayıp sonra Xbox'a devam edebiliyorsunuz.
Bir de aldığınız oyunları şey de var.
Hani çift tarafta oynayabiliyorsunuz.
Çift tarafta oynuyorsunuz. Bir kere alıyorsunuz.
Ama fiyat pahalı oluyor işte. O da kötü tarafı.
Ha, yani evet.
Sadece PC'de oynamak istiyorsan mesela Windows'tan değil Steam'den al. Çünkü Windows 50 liraya satıyorsa Steam 30 liraya satıyor.
Biraz öyle bir durum söz konusu ne yazık ki. Robotların nesneleri hissedebilmesi için bir tane yapay cilt geliştirilmiş. Çünkü robotlar bir cismi tutarken görsel olarak onu anlıyorlarmış ne kadar tutması gerektiğini falan. Şimdi yapay cilt nesnenin elinde kayıp kaymadığını anlamasını sağlıyormuş. Çünkü sen mesela diyelim ki kesiyorsun hastayı doktor robot yaptığını düşün. Hı hı. O elindeki neydi o kesici aletin ismi?
Neşter.
Neşter'in işte ne kadar kaydığını, elindeki hareketin açısını artık hissedebilecekmiş.
Hadi ya.
Robotun eli, evet. Bu çok fantastik bir şey. Ve robotların hissedebilmesini sağlayan bu derini geliştirmişler. Aktif olarak çalıştırıyorlarmış. Silikon tabakanın içine sıvı metal basıp böyle damar damar yapıp o damarlarda hissiyat ve sinyal alınmasını sağlamışlar. Bilim adamları çalışıyor tabii ki.
Gidiyor, Blade Runner'a doğru gidiyor hayata.
Bambaşka bir şey vallahi olacak. Gidiyor. Bunu da böyle hani belirtmeden geçmeyeyim dedim. Bir tane fotoğraf var sadece, böyle bir tane silikon parmak geçirilmiş robot eli var ama yani hiçbir şey görülmese de ben oraya birkaç ameliyat robotunun şeyini koyarak, videosunu koyarak sizi de böyle bir şey yaptım. Yani seyir zevkinizi arttırdım.
Bir şey söyleyeyim yani, ben programı gideyim bence. Bugünkü haberler o kadar güzeldi ki teknolojilerle alakalı. Ya da ben hep o kadar oyun haberi gördüm ki artık herhalde.
Ya şimdi ne oluyor biliyor musun?
Çok teknoloji ya. Her daldan var da çok ilginç haberler vardı. Aa,
benimkiler de ama yani seninkiler de aynı şekilde bana öyle geliyor abi.
Ha, öyle mi?
Net ama bir şekilde. Ya zaten bu programın en başta çıkış amacı şuydu arkadaşlar. Her zaman onu söylüyorum. Şimdi ben senin kadar... evet, özetledik, doğru söylüyor yani. Ana tema bu ama bir de önüne maske koymak lazımdı yani. Ya şöyle, dedik ki oyun dünyasında ben bu kadar oyun dünyasının içinde değilim. Hani oyuncuyum evet ama yani senin kadar bilmiyorum.
Ben teknolojiyi bilmiyorum.
Teknolojiyi biliyorsun ama en azından ben daha çok haber takip ederim falan. Hani o şekilde.
Çok az yani.
Dedik ki eşleşelim, güzel bir şey çıksın, seyirlik çıksın. En azından sadece teknoloji takip etmek isteyen adam da ha oyun dünyasında böyle şeyler var dediğinde, kulağına geldiğinde ben biliyorum hoş abi edeyim desin yani. Önemli bir konu.
Neyse, ben teşekkür ediyorum. Güzel muhabbet oldu bugün. Umarız izleyiciler de keyif almıştır.
Enis ve biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah bir dahaki sefere yine görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere. Haftaya gene aynı saatte buradayız. Ama bir sonraki hafta farklı bir programımız mı olacak?
O sürpriz olsun,
sürpriz
ya.
Olsun.
Peki, gerçi onu söyledim gerçi de birkaç kişiye. Bilenler yazsın.
Bozmuşsun sürprizi ya. Sürprizi bozmuşsun. Evet. Neyse efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Bir ele video gelebilir el ele orada değil mi?
Evet.
Evet. Görüşmek üzere.